Ayrım 75.
Sayfa 777. Benim atölyemi yönetecek kişi Rene, Tammy Welburn, Kels Whiting ya da Simon oğullarından biri olmalıdır diyordu. Çünkü onlarda askerlerin dünyaya metelik vermeyen tavırları yok. Onlar sorumluluk taşımasını bilen kişiler. Ama Scarlett atölyeyi teslim edeceği adamı ararken birçok sürprizlerle karşılaştı. Simon oğulları ile Kels Whiting, Scarlett'in önerisine nazik bir biçimde olumsuz cevap verdiler ve kendisine teşekkür ettiler. Konuştuğu birkaç kişiden de olumsuz cevap aldı. Bu görüşmelerden sonra önerdiği gündeliği arttırmak zorunda kaldı. Ancak ücretin arttırılması da bir işe yaramadı. Mrs. Merriweather'ın yeğenlerinden de olumsuz cevap aldı. Onlar herhangi bir kişinin hesabına çalışmak yerine kendi kamyon işlerini yapmayı tercih ettiklerini söylediler. Bir ikindi vakti Scarlett, biri Kinney'i, önde çok yüksek bir oturma yeri, arkada da boylamasına yerleştirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli yaylı at arabası. Rene Picard'ın arabasının yanında durdurdu. Rene arkadaşı Tammy Welburn'u evine bırakmak üzere arabasına almıştı. Scarlett Rene'ye iş konusunu açtı. Haydi bakalım Rene, neden benim atölyemde çalışmıyorsunuz? Arabada poğaça satmaktansa atölyede çalışmak daha iyi değil mi? Sizin yerinizde olsam ben poğaça satmaya utanırdım. Rene gülümseyerek cevap verdi. Ben mi utanacağım? Ben artık utanmak nedir unuttum. Bana isterseniz onurdan söz edebilirsiniz. Bunun bende etkisi ne soğuk olur ne de sıcak. Savaş beni zenciler gibi serbest bir duruma getirinceye kadar onurlu bir yaşantım vardı. Şimdi onur eski anlamından çok başka bir kavram oldu. Ben arabamı ve işimi seviyorum. Kayınvalidemin yaptığı poğaçaları, küçük pastaları satın alacak yankileri buluyorum. Ben katırımı da seviyorum. Hayır benim küçük Scarlett'im, önerdiğiniz işi kabul edemem. Ben kafama koydum, pasta kralı olacağım. Benim hedefim budur. Ben kendi dünyamın yıldızıyım, tıpkı Napolyon gibi. Siz istediğiniz kadar pasta kralı olmayı düşleyiniz. Ben yine söyleyeceğim. Siz pasta satmak için yaratılmış değilsiniz. Scarlett daha sonra aynı işi Tammy'ye önerdi. Ya siz Tammy? Siz de bir sürü İrlandalı inşaat işçisiyle didişmek için yaratılmadınız kuşkusuz. Bir bıçka atölyesini yönetmeye ne dersiniz? Tammy dudaklarında beliren bir gülümsemeyle konuşarak Scarlett'in sözünü kesti. Küçük Scarlett'in dersini çok güzel ezberlediğini görüyorum. Eğer kalitesiz tahtayı satmak mümkünse kaliteli olanını asla satmamak. Rene, arkadaşının bu sözlerini işitince kahkahayla güldü ve Tammy'nin sırtına var kuvvetiyle bir yumruk indirdi. Scarlett Rene'nin aşırı gülüşünü, terbiyeli olmaya dikkat ediniz diyerek karşıladı. Çünkü Tammy'nin sözlerini gülünç bulmuyorum. Anlaşıldı, sen de bıçka atölyesini yönetmek için yaratılmamışsın. Ah sizi rahatsız etmek niyetinde değildim. Ortada bir gerçek var. Siz bir bıçka atölyesinin başında bulunuyorsunuz. Benim çevremde gördüklerimi de dikkate alırsak, hiçbirimiz şu durumumuzla yaratıldığımız işle uğraşmıyoruz. Ama ne yapalım, koşullar böyle. Şu Culpit Bagger'lardan birini niye yanınıza almıyorsunuz? Onlar iş yapmayı seven kimseler. Ben Culpit Bagger istemem. Onlar çalışmazlar. Ellerine geçen her şeyi çalarlar. Benim istediğim derli toplu bir adamdır. Akıllı, namuslu, enerjik bir adam arıyorum. Zor beğenen biri değilsiniz ama önerdiğiniz gündelikle boğaz bulunur kuşu yakalayamazsınız. Büyük sakatlıkları olanlar bir yana bırakılırsa, bütün derli toplu insanlar bir işte çalışıyorlar. Onların hiçbiri de yaptıkları işler için yaratılmış değiller. Ama artık bunun bir önemi kalmadı. Şimdi onlar sahip oldukları işi bir kadın işveren için bırakmazlar. Erkekler geminin alt ambarında oldukları zaman pek kurnaz değiller. Olabilir. Ama onlar da gururlarını korumak isterler herhalde. Scarlett, gurur mu? İş önemli iş. Eğer ekmek iyi pişirilmezse diyerek düşüncesini tam ifade edemedi. Rene ve Tammy birbirine bakıştılar ve gülümseyerek arabalarıyla Scarlett'in yanından uzaklaştılar. Scarlett'e bu iki adam öneriye soğuk baktıklarını anlatmak için birbirlerine yaklaşır gibi geldi. O Tammy'nin söylediklerini düşünmeye başladı. Gerçekten işi önereceği kişilerin hepsi de bir işte çalışıyorlardı. Onlar savaştan önce yaptıkları işlerden daha zorunda ve daha zahmetlisinde çalışmaktan çekinmiyorlardı. kuşkusuz hoşlarına gideni yapıyorlardı. Ekonomik durum, insanın kendi çalışma alanını seçemeyeceği kadar bozuktu. Kaybolan umutlarına ağlasalar da, geçmiş günlerin kolay hayatına üzülseler de, kimse onların bu durumuyla ilgilenmeyecekti. Onlar için bir savaş bitmiş, bir yenisi başlamıştı. İkincisi birincisinden daha sert ve acımasızdı. Tammy gitmeden önce üzüntülü bir tavırla, "Scarlett, sizden bir kar beklemek benim için çok ayıp olur," demişti. Üstelik siz moral kırıcı şeyler söyledikten sonra, "Ama ne olursa olsun size yardım edeceğim. Kayınbiraderim Hugh Elsing, soba odunu işinde pek başarılı olamıyor. Yankilerin dışında herkes kendi odununu kendisi sağlıyor. Ben yine de elimden geleni yapardım. Ama biliyorsunuz ki karım var ve Sparta'da oturan annemle iki kız kardeşime de bakmam gerek. Hugh çok uygundur. Zaten siz de derli toplu bir adam arıyorsunuz. O iyi bir aileye mensuptur ve namusludur." Scarlett Hugh'un yapmakta olduğu işindeki başarısızlığına dikkat çekince Tammy de, "Siz işe sert bir gözle bakıyorsunuz," diye cevap vermişti. "Hugh'u gelişmesini tamamlamış bir kişi olarak görmeniz yanlış. O ileride daha becerikli olabilir. Şimdi size onun namuslu ve iyi niyetli oluşu yeter sanırım." Scarlett, kentte araştırmalarını sürdürdükten ve bıçkı atölyesinin yönetimini ele geçirmeye dünden razı olan birçok Kalpit Beggar'ın isteklerini geri çevirdikten sonra nihayet Tammy'nin görüşüne katıldı ve Hugh Elsing'e öneride bulundu. Hugh savaş sırasında cesaretli ve tedbirli bir subay olarak kendini göstermişti. Ama aldığı iki önemli yara ve 4 savaş yılı onun bütün enerjisini tüketmişe benziyordu. Bir de onda Scarlett'in nefret ettiği tekmelenmiş bir köpek hali vardı. Ayrıca Hugh, onun rastlamayı umduğu ve beklediği adam değildi. Scarlett onun için, "Aptal, işten hiç anlamıyor. Belki bir toplama yapmasını da bilmiyordur. Ama namuslu, beni kafeslemez herhalde," diyordu. Scarlett bu zamanda namusla pek az ilgileniyordu. Tammy Welburn'un Johnny Kalekra yazılı sözleşmeyle bağlanmasında ne gibi bir sakınca olabilir diye düşündü. "Tammy tam benim aradığım adam. Sert ve tilki kadar kurnaz. İnanıyorum ki ona yeterli para versem atölyemde çalışır. Onu aldatmaya çalışmayacağım. İkimiz gayet iyi anlaşır ve çok iyi işler yaparız. Otel inşaatı bittiği zaman büyük bir olasılıkla benim yanımda çalışır. Şimdilik Cook ve Mr. Johnson ile yetinmek zorundayım. Ben kentte satışla ilgilenirim. Ah, Johnson hırsızlık yapmasa." Yeni bıçkı atölyesinin çalıştırılmasıyla ilgili düşüncelerine ara veren Scarlett, şimdi de yeni tasarılarını düşünmeye başladı. "Bana Charles'tan kalan arsanın yarısına bir odun deposu kurdurabilirim. Eğer Frank bu kadar terslik etmeseydi, öteki yarısına da bir kahve açardım. Yeterli paraya sahip olduğum zaman bu kahve fikrini gerçekleştireceğim. Ah, bu Frank bu kadar titiz olmasa, aman tanrım, bebek doğurmak için tam zamanını bulmuşum. Keşke hamile olmasaydım. Tanrım, eğer bu aşağılık yankiler beni rahatsız etmeselerdi, eğer, Scarlett'in hayatında o kadar çok eğer vardı ki, o hiçbir şeye tam güvenemiyordu. Ona göre insan bir dala konmuş bir kuş gibiydi. Her zaman elindekilerini kaybetme korkusuyla yaşıyordu. Gerçi Frank eskisinden daha çok kazanıyordu ama o daima nezle oluyor ve yatakta istirahat etmesi gerekiyordu. Ya kötürüm olursa o zaman ne yapardı? Hayır, Scarlett kocasına da güvenemiyordu. O kendisinin dışında hiçbir şeye ve hiçbir kimseye güvenemiyordu. Kazandığı o kadar azdı ki, eğer Yankiler elindekilerini de almış olsalardı, o zaman ne yapacaktı? Eğer, Scarlett her ay kazandığı paranın yarısını tarlaya gönderiyor, öteki yarısının bir bölümünü biriktiriyor, kalanı ile de Red'e olan borcunu ödüyordu. Hiçbir cimri parasını ve altınını onun kadar sık saymazdı ve hiçbir cimri bunları kaybetmekten onun kadar korkmazdı. Bankaların batması ya da bankalardaki paralara Yankiler tarafından el konulması korkusuyla parasını bankaya yatırmıyordu. Onları korsesinin içinde, evin bir köşesinde, İncil'in sayfaları arasında saklıyordu. Altınlarını paçavra kutusunda gizliyordu. Gün geçtikçe o daha da cimrileşiyordu. Çünkü biriktirdiği her dolar bir kargaşa çıktığında ya da düzen değişikliği olduğunda kaybedeceği fazla bir dolar olacaktı. Frank, Pitipet ve hizmetçiler peygamber sabrıyla onun öfke nöbetlerine tahammül ediyorlardı. Onun geçirdiği bunalımların gerçek nedenini bilmiyorlar, bu durumun hamilelikten ileri geldiğini sanıyorlardı. Kocası hamile kadınları kızdırmamak gerektiğini biliyordu. Bunun için gururunu bir yana bırakıp artık iki bıçak atölyesine yönettiği ve kocaman karnıyla kentte dolaştığı için ona kızmıyordu. Ama Scarlett'in bu durumu kocasını sürekli bir sıkıntının içinde bırakıyordu. Frank de bunu sabırla geçiştiriyor, Scarlett'in doğumdan sonra yine kur yaptığı tatlı ve güzel kadın olacağını biliyordu. Ara sıra onu yumuşatmaya çalışıyorsa da Scarlett sertliğini, geçimsiz tavırlarını sürdürüyordu. Frank bazen karısının cinlerin etkisinde kalmış olabileceğini bile düşünürdü. Hiç kimse onu cin çarpmış gibi hareket ettiren şeyi fark edemiyordu. Scarlett de bir odanın içine hapsolacağı günler gelmeden önce ne pahasına olursa olsun işlerini bir düzene koymak için çabalıyordu. Onun amacı kendisiyle Yankilere karşı duyduğu ve gittikçe büyüyen kini arasına sağlam bir duvar örmekti. Bir felaketle karşılaşacak olursa onun paraya, daima daha çok paraya ihtiyacı olacaktı. Para düşüncesi belleğinin bir parçası olmuştu. Doğuracağı bebeği düşündükçe bir öfke nöbetine tutuluyordu. Scarlett, ölüm, çocuklar ve vergiler, bunlar insanın istemediği zamanlarda gelirler diye düşünüyordu. Bir bıçak atölyesini Scarlett tek başına yönetmeye kalkıştığı zaman tüm Atlanta halkı bu girişimine rezalet diye tepki göstermişti. Ama şimdi herkes onun hoşgörü sınırlarını aştığını görüyordu. Çünkü iş konusundaki davranışları ve kaygısız tutumu kimsenin gözünden kaçmıyordu. Hamile olduğunu sokaklarda hiç çekinmeden sergilemesi hayasızca bir hareket olarak değerlendiriliyordu. Çünkü hiçbir saygıdeğer beyaz kadın hamile olduğunu anladığı günden itibaren evinden çıkmazdı. Hatta bir zenci kadın bile böyle davranmaya gayret ederdi. Mrs. Merriweather, Scarlett bu tutumunu sürdürürse sonunda onun sokak ortasında doğum yapacağını öfkeli bir biçimde her yerde söylüyordu. Bıçkı atölyesini yönetmeye kalkıştığı günlerde söylenen sözler onun hakkında bugün söylenenlerin yanında çok hafif kalırdı. Scarlett, Yankilerle yalnız iş yapmakla yetinmiyor, aynı zamanda bundan zevk alıyordu. Gerçi Mrs. Merriweather ve daha birçok Güneyli kadın da yeni gelen Kuzeylilerle iş yapıyorlardı. Ama onlar bu alışverişi istemeye istemeye yaptıklarını söylüyorlardı. Scarlett ise Yankee subaylarının eşleri tarafından verilen çay davetlerine bile gidiyorlardı. Daha da aşırı davranıyor ve bu kadınları evine kabul ediyordu. Herkes onun için Pitipet ve Frank olmasa bile o kendi başının çaresine bakabilir diye düşünüyordu. Scarlett halkın kendisi hakkında dedikodu yaptığını biliyor ama bu konuda kaygılanmıyordu. O Yankilere karşı tarayı yakmaya kalkıştıkları günkü kadar kin besliyordu ama bu kini saklamasını da biliyordu. O para kazanmak için Yankilerle iyi geçinmek gerektiğini de biliyordu. Yankilerin arasından müşteri çekebilmek için en iyi yolun sevimli birkaç sözcük söylemek ve gülümsemek olduğunu da biliyordu. Kısacası o işini çok iyi biliyordu. Zengin olduğu ve Yankiler tarafından servetine el konulamayacağına inandığı zaman onlara haklarında tüm düşündüklerini açıkça söyleyecek ve onlardan nefret ettiğini gösterecekti. Bu onun için en büyük mutluluk olacaktı. Ama sağduyusu onlarla şimdilik barış içinde yaşamasını emrediyordu. Eğer Atlanta halkı buna ikiyüzlülük diyorsa varsın desindi. Scarlett, Yankee subaylarıyla ilişki kurmanın çok kolay olduğunu hemen anladı. Çünkü bir düşman ülkede istenmeyen adamlar olarak yaşıyorlar ve kendilerini yapayalnız hissediyorlardı. Bunlar güneyli kibar kadınlarla tanışmaya can atıyorlardı. Oysa sokakta karşılaştıkları saygıdeğer kadınlar eteklerini topluyorlar ve onlara yüzlerine tükürecekmiş gibi bakıyorlardı. Yalnız zenci kadınlar ile fahişeler onlara güler yüzle bakıp onlarla nazik bir biçimde konuşuyorlardı. Scarlett her ne kadar kibar bir erkeğin yapması gereken bir işle meşgul oluyorsa da kibar kadın olduğu yadsınamazdı. Yankee subaylarına gülümsediği ya da yeşil gözlerinde sevimli bir ışık parladığı zaman onların sevinçten kalpleri çarpıyordu. Scarlett, Yankee subaylarıyla gevezelik etmek için çoğunlukla arabasını durdururdu. Sohbet sırasında gamzelerinin belirdiğini hissedince ise içinden bu adamlara karşı öyle bir nefret dalgası kabarırdı ki küfretmemek için kendini zor tutardı. Eskiden Güneyli subayları idare ettiği gibi şimdi de ustalıkla Yankee subaylarını uyutuyordu. Yalnız bugünlerde eğlence, dans ve müzik söz konusu değildi. Scarlett şimdi kederli, zarif, kibar, güzel ve alımlı kadın rolü oynuyordu. Kibar ve eşsiz tavrı ile tuzağına düşürmek istediklerini daima saygılı bir mesafede tutmaktan, subayların kalplerini ateşleyen güzelliğini sergilemekten de vazgeçmiyordu. Birçok Yankee subayı Atlanta'da ne kadar zaman kalacaklarını bilemedikleri için eşlerini ve çocuklarını da buraya getirmişlerdi. Oteller ve aile pansiyonları tıklım tıklım dolmuştu. Bu yüzden onlar aileleri için küçük evler yaptırıyorlardı. Bu evler için gereken tahtaları da kendilerine herkesten çok daha iyi davranan güzel ve kibar Mrs. Kennedy'den alıyorlardı. Bunlar terbiyelerini koruyarak konfedere askerlerinden daha çok Scarlett ile alışveriş yapmayı yeğliyorlardı. Bazen güzel ve büyüleyici olmayı, bazen bedbaht ve umutsuz bir tavır takınmayı bildiği için Yankiler bu cesur küçük kadına yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Frankie kendisine layık bir koca olarak görmeyen Yankee subayları onun müşterisi olmayı seve seve kabul ediyorlardı. Böylece Scarlett hem işlerini geliştiriyor hem de Yankee parasıyla bugünü kurtardığı gibi edindiği yeni dostluklar sayesinde geleceğini de güvence altına alıyordu. Scarlett Yankee subaylarıyla ilişkilerinin uygun bir biçimde sanıldığından daha kolay gelişebileceğini anlamıştı. Çünkü kuzeyli subaylar güneyli kadınlara karşı adeta kutsal bir korku duyuyorlardı. Ama Scarlett'in bunların eşleriyle olan ilişkileri umulmadık bir sorunun patlak vermesine neden oldu. Yankee kadınlarıyla dostluk kurmak isteyen kendisi değildi. Onlardan uzak durmayı yeğlerdi. Ama bu onun için imkansız bir şeydi. Bu arada subay eşleri de onunla görüşmeye karar vermişlerdi. Bu kadınlar Güney hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlardı ve bu isteklerine cevap verecek tek kişi de Scarlett olabilirdi. Çünkü Atlantalı kadınlar onları görmeye tahammül bile edemiyorlardı. Hatta kilisede bile selamlaşmaktan kaçınıyorlardı. Oysa Scarlett iş için bile olsa onlara gidiyor ve onlar tarafından kutsal bir varlık gibi karşılanıyordu. Arabasını bir Yankee evinin önünde durdurup oturduğu yerden ev sahibine kendi odunlarını övmeye başladığı zaman evin hanımı da konuşmaya katılmak için evden çıkar ve Scarlett'i bir bardak çay içmeye davet ederdi. O da bu daveti kendisi için söyleneceklere kulak asmadan çoğunlukla müşteri kazanacağı düşüncesiyle kabul ederdi. Ne var ki Yankee kadınlarının kişisel sorunları, güneye ait konularda taraflı oluşları onun sabrını zorlardı. Kuzeyli kadınlar esirlerin yüzlerine güneyliler kızgın demirle damga basarken pamuk üreticilerinin ne yaptıklarını, ne duyduklarını merak ediyorlar, zencilerin nikahsız yaşamaları sorununa karşı büyük bir ilgi duyuyorlardı. Atlantalı kadınlar böyle cahil sorular karşısında öfkeden köpürürdü ama Scarlett kendini tutmayı beceriyordu. Çünkü bu saçma soruları soran kadınlar birer Yankee idiler, bunlardan başka bir şey beklenmezdi. Ülkesine karşı yapılan hakaretleri Scarlett genellikle duymamazlıktan gelirdi. Yankee kadınlarının bu sözleri onda özenle gizlenen bir aşağılama tepkisi uyandırıyordu. Bir olay, Scarlett'in bütün nefretini canlandırdığı zamana kadar bu ilişki bu biçimde sürdü ve kuzeyi güneyden ayıran uçurumun derinliğinin ölçülmesine de olanak verdi. Bir gün arabasında Peter amcayla giderken kendisinden satın aldıkları kerestelerle evlerinin bitmesini bekleyen 3 subay ailesinin bir arada bulunduğu bir binanın önünden geçti. 3 Yankee subayının eşleri ağaçlı yolun tam ortasında duruyorlardı. Scarlett'i görünce ona el sallayıp durmasını istediler ve arabaya yaklaştılar. Subay eşlerinden biri, "Siz tam benim tanışmak istediğim kadınsınız Mrs. Kennedy," dedi. Bu, Maine'den gelen uzun boylu ve zayıf bir kadındı. Sözlerini şöyle tamamladı. "Bu geri kalmış kent hakkında öğrenmek istediğim bazı konular var." Scarlett, Atlanta'ya karşı edilen üstü kapalı bu küfürü sineye çekerek gülümsemeye çalıştı. "Sizin için ne yapabilirim?" Süt annemiz Bridget, bu zencilerin arasında bir gün dahi kalmak istemeyerek kuzeye döndü. "Çocuklarım beni deli edecekler. Başka bir süt nine bulmak için ne yapayım? Rica ederim bu konuda bana yardımcı olunuz. Çünkü nereye, kime başvuracağımı bilemiyorum. Scarlett, bu herhalde çok güç olmamalı diyerek gülümsedi. Elinizi serbest bırakılanlar bürosunun henüz şımartmadığı bir zenci kadına uzatsanız mükemmel bir çocuk dadısı bulursunuz. Bahçenizin parmaklığı önünde durup yoldan geçen bütün zenci kadınlara sormanız yeterlidir. Üç kadın bu cevap üzerine hakaret içeren bir takım sözler mırıldanmaya başladılar. Meyinli kadınlar, çocuklarımı bir zenci kadının eline bırakır mıyım diye bağırdı. Ben gerçek İrlandalı bir kız arıyorum. Scarlett, korkarım ki Atlanta'da İrlandalı hizmetçi bulamazsınız diye yumuşak bir sesle cevap verdi. Ben bugüne kadar bir beyaz hizmetçi görmedim. Evimde de istemem herhalde. Siyahların yamyam olmadıklarına ve onlara güvenileceğine sizi inandırmak isterim. Scarlett son cümlesinde sesine alaycı bir ton vermişti. Allah korusun, ben evimde böyle bir şey istemem. Bakın şu öneriye, bir zencinin çocuklarıma el sürmesine izin vermek mi? Yok yok, bu olamaz. Scarlett annesinin, kendisinin de Wade'in kahrını çekmiş olan iri yumruk, elli dadıyı düşündü. Bu yabancı kadınlar ne hakla böyle konuşabiliyorlardı? Bu siyah ellerin ne kadar sevilebileceğini neden bilmiyorlardı? Sakinleştirmek, teselli etmek, yemek yedirmek, yıkamak, okşamak için yaratılmış bu siyah eller. Scarlett, böyle düşünmeniz bana çok garip geliyor diyerek yüzünde beliren kısa bir gülümsemeyle cevap verdi. Zencileri serbest bırakanın sizler olduğunuzu unutmuşa benziyorsunuz. Ah tanrım, onları serbest bırakan ben değilim. Buraya gelmeden bir ay öncesine kadar hayatımda bir tek zenci görmemiştim. Onları görmeyi de hiç istemedim. Bana hiç güven vermiyorlar çünkü. Bu tartışma çıktığı andan itibaren Scarlett, Peter amcanın gittikçe fenalaştığının farkındaydı. Yankee subayının eşi birden, ''Hey ihtiyar zenci!'' diye bağırarak Peter'ı arkadaşlarına gösterdi. ''Şuna bakın, bir kurbağa gibi kabarıyor.'' Sonra bu kadın Scarlett'e dönerek, ''İddiaya girerim ki bu sizin sevgilinizdir.'' dedi. ''Siz Güneyliler siyahları kullanmasını bilmiyorsunuz. Bazen onları çok şımartıyorsunuz.'' Peter sinirinden uzun uzun yutkundu. Alnı kırıştı, yüzünü ekşitti. Ama soğukkanlılığını korumayı başardı. Bir beyaz kadın tarafından zenci diye hitap edilmek hayatında ilk kez başına gelmemişti. Ama sevgili sözü onun çok ağırına gitti. Bu yaşta sevgili diye hitap edilmek, yıllardan beri Hamilton ailesinin en güvenilir dayanağı olmakla övünen bu ihtiyar adama çok ağır bir suçlamaydı. Scarlett, Peter'ın yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Ama onuruna indirilen bu hakaret darbesi yüzünden titrediğini hissetti. Tüm benliğini bir öfke dalgası kapladı. Yankee kadınlarının konfedere ordusuyla alay etmelerini, Jeff Davis'in şöhretine dil uzatmalarını, Güneylilerin zencileri öldürmek ve zehirlemekle suçlanmalarını sessizlikle dinlemişti. Hatta kendi erdemi ve namusu söz konusu olsaydı buna da tahammül edebilirdi. Ama bu kadınların ihtiyar ve sadık uşağı aptalca sözlerle üzmeleri üzerine içine kibrit atılan bir barut fıçısı gibi ateş aldı. Gözleri Peter'ın kemerindeki tabancaya takıldı. Eli oraya doğru yöneldi. Evet evet, onlara köpek muamelesi edilmeliydi. Ama Scarlett sinirlerine hakim oldu. Dudaklarını kanatırcasına ısırdı ve Yankee'lere söylenmesi gereken şeyleri söyleme zamanının henüz gelmediğini anımsadı. Bir gün bütün gerçeği yüzlerine çarpacaktı. Ama şimdi bunun sırası değildi.